Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Nuri Göktaş iletiyor. Sorularınızı ve görüşlerinizi bize @canacun Twitter adresinden iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Stüdyomuzda programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Rusya-Batı gerginliği, Türkiye'nin dengeli dış politikasını ve Türkiye-Rusya ilişkilerini konuşacağız. İlk olarak Türkiye-Rusya ilişkileriyle başlayalım isterseniz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışı ve yarın Suriye konulu üçlü zirve için Türkiye'ye geldi. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler şu an ne boyuttadır? Artı olarak Türkiye özellikle Suriye özelinde izlediği politika ve Rusya ile beraber yürütülen Astana süreci kapsamında Rusya ile yakınlaşması söz konusu olur mu sizce?
Tabii son dönemde özellikle Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ciddi bir ivme kazandığını gördük. Aslında ortak jeopolitik meydan okumalar iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdı. Nihayetinde Suriye meselesi, işte kuzeyde yaşanan Ukrayna-Kırım mevzuları, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede Körfez ve İsrail blokuyla oluşturmaya çalıştığı yeni Orta Doğu dizaynı ve yaşanan işte DAEŞ gibi terör örgütleri, bölgedeki istikrarsızlık, devlet dışı silahlı aktörlerin yükselişe geçtiği bir dönem. Bunlar Rusya ve Türkiye'yi ortak bir şekilde tehdit eden unsurlar haline gelmişti. Tabii ilişkiler aslında gelgitler de yaşadı. Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri özellikle Suriye bağlamında gerginleşmeye de bağlamıştı. Nihayetinde Türkiye Suriye'de devrimin en büyük destekçisiyken Rusya ise İran'la birlikte esir rejimini ayakta tutan güç olarak ortaya çıktı. Hele ki 2015 Eylül ayından itibaren savaşa doğrudan dahil oldu ve DAEŞ'le mücadele görüntüsü adı altında aslında muhalifleri hedef almaya başladı. Bu da Türkiye-Rusya ilişkilerini ciddi anlamda gerginleştirmişti. Hatta işte Türk hava sahasını ihlal eden bir Rus uçağı Türkiye tarafından düşürüldü ve ilişkiler tamamen krize girdi. Geldi, karşılıklı evet. Yaptırımlar hayata geçirildi. İktisadi açıdan, siyasal açıdan iki ülkeye de bu krizin, gerginin ciddi anlamda maliyeti oluşmaya başladı. Ama şey, ortak tehditler, yeni meydan okumalar iki ülkenin ilişkilerini normalleştirmesini de gerekli kılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında görüşmeler başladı ve İlişkiler tekrardan normalleşme sürecine de girmeye başladı. Tabii önemli bir parantez açacak olursak FETÖ'nün de önemli bir rolü vardı aslında ilişkilerin krize girmesi ve gerginleşmesinde. Rus uçağının düşürülmesi hadisesinde çeşitli iddialar ortaya çıktı. Evet. Ama bunun ötesinde işte yine Rus Büyükelçisi'nin öldürülmesi gibi hadiseler yaşandı ve bunların arkasında FETÖ'nün de bir şekilde araçsallaştırıldı ortaya çıktı. Rusya'nın da bunu görmesiyle birlikte ilişkilerin normalleşmesi ve iyileşmesi, ivme kazanması adına Putin'in de önemli katkıları oldu. Şimdi taraflar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki politikalarına karşı Suriye ve Irak'ta yaşanan kaos ve krizin bir şekilde istikrara kavuşturulması açısından ve iktisadi açıdan ortak çıkar alanları oluştuğundan yakınlaşmaya başladılar. Şu anda iktisadi açıdan ilişkiler çok iyi bir şekilde seyrediyor. Türkiye'nin ihracatı her geçen gün Rusya'ya artıyor. Rusya'dan 2018 yılında 6 milyon turist gelmesi bekleniyor. Çok büyük bir rakam, evet. Milyarlarca dolar. Türk ekonomisine katkısı olan bir unsur. Yine Rusya uçak düşürme hadisesinden sonra çeşitli yaptırımlar ortaya koymuş. Bunların çoğunu kaldırdı. Tarım ürünlerinin ihracatı, makine vesaire gibi Türkiye'nin güçlü olduğu sanayi sektöründe Rusya'ya ihracatlar yapıldı. Tabii Türkiye açısından Rusya aynı zamanda bir enerji kaynağı. Doğalgaz ve petrol ithal ediliyor ve arz güvenliği açısından Rusya çok önemli ve son dönemde Rus doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması söz konusu. Türk akımı diyoruz buna. Bununla ilgili önemli anlaşmalar yapıldı ve elbette nükleer mesele. Türkiye artık enerjide arz güvenliğini sağlayabilmek, çeşitliliği oluşturabilmek ve cari açığı bir şekilde azaltabilmek için Nükleer enerjiye çok önem veriyor ve bu bağlamda Akkuyu Santralı, işte Putin'in ve Erdoğan'ın bugün yaptığı açılışla temeli atıldı. Bu çok Türkiye açısından da bir dönüm noktası. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılayacak 20 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Tabii bu Türkiye'yi sadece elektrik üretmekle kalmayacak. Türkiye'yi nükleer arenaya taşıyacak. Bu anlamda üniversitelerde, sanayide, tıp alanında ciddi anlamda Türkiye'ye katkı sunacak, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bir adım. Tabii bunun ötesinde savunma sanayi de ülkelerin, iki ülkenin ciddi anlamda yakınlaşmaya başladığını gördük. Türkiye'nin yüksek irtifa savunma, hava savunma sistemine ihtiyacı vardı. Evet, doğru. Batılılarla, Batılı müttefiklerimizle, NATO üyeleriyle görüşmeler yapıldı, işte petroller konusunda. Ama Türkiye'nin tam taleplerini, özellikle ABD'nin karşılamadığını o dönemde görmüştük. Teknoloji transferine bir şekilde Türkiye'nin talep ettiği yanıt vermediler. Biz de alternatif bir sistem olarak başarılı olduğu düşünülen S-400 sistemleri konusunda Rusya'yla belli bir mutabakat oluşturduk ve bunların alımı konusunda sözleşmeler imzalandı ve teknoloji transferiyle birlikte S-400 bataryaların Türkiye'ye nakli söz konusu olacak. Bu da Türkiye'nin hava savunma sistemi açısından çok önemli, olumlu bir etken. Tabii bunun dışında da savunma sanayinde karşılıklı bazı anlaşmalar yapılıyor. Kamuoyuna açıklanan yönleri var, açıklanmayan ve proje bağlamında olan yönleri de var. Tabii jeopolitik meydan okumalar. Bunlar belki de iki ülkeyi yakınlaştıran aslında önemli unsurlarından bir tanesiydi. Suriye'de işte 7 yıldır, 8 yıldır devam eden bir savaş var ve bu savaş sadece yerel dinamiklerle yürütülmüyor. Bir vekaletler savaşı. Hem bölgesel aktörler hem küresel güçler adeta Suriye'yi bir hesaplaşma alanı haline getirdiler ve savaşın bir sonu olmayacağı görüldü ve tüm taraflar bir kaybet sarmalına girdi. Türkiye için işte mülteci akını devam ediyor. Sınırda devamlı terör ihraç eden bir ülke konumuna geldi Suriye. Rusya için ise binlerce askeri ülkede var. Milyarlarca dolar para harcıyoruz. Esed rejimini ayakta tutmaya çalışıyor ve bu savaşın artık bir şekilde sonlanması, önce çatışmazlık bölgelerinin oluşturulması, ardından bir istikrar ve nihayetinde siyasi bir çözüm inşa edilmesi noktasında taraflar belli bir mutabakata vardı. Buna da Astana süreci diyoruz.
Evet, yarın da 4 Nisan'da evet, bir toplantı olacak. Üçlü
zirve olacak aynen. Evet. İran'ın da katılımıyla Türkiye, Rusya, İran üçlü zirvesi. Burada bir şekilde taraflar hem kendi çıkarlarını maksimize edecek hem de Suriye'de bir barışı inşa edecek bir çözüm arayışı içerisindeler. Ama aynı zamanda tabii siyaseten de ülkeler Astana sürecini kullanıyor. Mesela Rusya hem Amerika'ya karşı hem İran'a karşı müttefik olmasına rağmen Türkiye'yi bir denge unsuru olarak görüyor ve onunla belli bir zeminde Suriye'de işbirliği yapmaya çalışıyor. Çünkü Suriye'de Türkiye önemli bir aktör. Özellikle Suriyeli muhalifler üzerinde, askeri muhalefet üzerinde ve siyasal muhalefet üzerinde etkili bir aktör olduğu için Türkiye ile birlikte hareket etmek istiyor. Bunun ötesinde Türkiye hem Fırat Kalkanı'yla hem Zeytin Dalı Harekatı'yla sahada doğrudan aktör konumuna geldi ve bu da ülkeler tarafından önemseniyor. Bu güç bir şekilde değerlendirilmek isteniyor ve Rusya Türkiye ile Aslan'ın sürecini bu bağlamda işletiyor. Türkiye'de şunu gördü. Küresel anlamda Suriye muhalefetine verilen destek gittikçe azaldı. Türkiye bu anlamda yalnızlaştı. Muhalifler askeri açıdan asimetrik bir durumla karşı karşıya kaldılar. Hem Esed rejimi bir yandan DAEŞ, öte yandan Rusya ve İran'la karşı karşıya kalarak gittikçe zayıfladılar ve mevcut kazanımlarını korumak konusunda da ciddi tehdit altındalardı. Bu bağlamda Türkiye en azından muhalefetin mevcut kazanımını koruyacak, PKK tehdidini bertaraf edecek, Türkiye'ye yeni mülteci dalgaları gelmesini engelleyecek bir süreci işletmek istedi. Bu bağlamda da Rusya ile Türkiye'nin gittikçe yakınlaştığını gördük. Ama tabii bu fotoğrafın bir boyutu.
Bir de anlaşamadığı noktalar evet,
aynen,
var değil mi?
Aynen, bunları da bence dile getirmemiz gerekiyor. Bir defa Suriye bağlamında özellikle Esed'in geleceğiyle ilgili, Suriye rejiminin geleceğiyle ilgili farklı noktalarda durmaya devam ediyoruz. Artı Rusya, Astana sürecine rağmen Guta gibi, İdlib gibi bölgeleri hala havadan bombardıman yapmaya devam ediyor. Burada sivilleri de ne yazık ki hedef alıyor. Tabii bu Türkiye'nin hiçbir şekilde kabul edemeyeceği bir olgu. PKK konusunda evet, Afrin'de Türkiye ile Rusya paralel hareket etti. Bu Türkiye adına ciddi bir kazançtı da. Olumlu bir fotoğraf vardı ama hala PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen bir Rusya da var. PYD'nin Moskova'da ofisi olduğunu biliyoruz. Rusya Amerika'nın güdümünden nüfus alanına çıkartabilirse PYD-YPG ile çalışmaya eğilimli olduğunu gösteriyor bize. Bu da Türkiye açısından hala tehdit olmaya devam ediyor. Bunun ötesinde tabii farklı konular da var. Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan ihtilaf, Azerbaycan'ın işgal altında olan topraklarına Rusya'nın bakış açısı, Ermenistan'daki Rus askeri varlığı, yine Kırım'ın gayrimeşru bir şekilde ilhak edilmesi Rusya tarafından, Türkiye tarafından kabul edilemeyen öğeler. Sonuçta jeopolitik açıdan da çok güçlenmiş askeri açıdan yayılmacı politikalar izleyen bir Rusya, Türkiye'yi tehdit anlamına geliyor. Türkiye bu dengeyi de işte Batı-Rusya dengesi arasında bir yerde tutturmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
Rusya-Türkiye ilişkilerinin ardından Rusya'nın şu sıralarda gerginlik yaşadığı Batılı ülkelerle olan ilişkilerine gelelim. Rusya ve Batı arasındaki gerilim Skripal olayı üzerine gerçekleşti. Skripal olayı nedir? Rusya'ya yöneltilen suçlamalar ve yaptırımlar nelerdir?
Tabii Skripal önemli bir profil. Daha önce çift taraflı ajanlık yapmış ve Rus istihbaratında çalışıyor olmasına rağmen bir Rus vatandaşı olarak Batılı ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne istihbarat sağladığı ortaya çıkmıştı. Ve Rusya bunu tespit edince tabii bir şekilde Skripal'ı yakaladı ve derdest etti, hapisle cezalandırdı. Ama Amerika'da da çeşitli Rus ajanlar tabii de şifre oldu ve takas yapılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmiş bir çift taraflı ajan. Daha sonra İngiltere'ye yerleştiğini gördük ve burada İngiltere'nin iddiası ve bu konuda güçlü emareler de var. Rusya tarafından kimyasal silahla, sinir gazıyla hedef alındığını kızıyla birlikte biliyoruz. Tabii Rusya bu anlamda intikamcı bir devlet. Yani kendisine yönelik bu tarz eylemler içerisinde olmuş, Batı istihbaratına çalışmış ve Rusya hedef almış isimleri bir şekilde takip ediyor, hedef alıyor ve nihayetinde elimin etmeye yönelik hamle yapıyor. Sabıkalı bir devlet. Bu anlamda İngiltere'nin iddiaları tabii güçlenmiş oluyor. Ama henüz somut kanıtlar da sunamadılar. Yani bir tartışma da var. Ama bunu Batı dünyası bir fırsata çevirmek istedi. Özellikle de Anglo-Sakson blok, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin başını çektiği ve yine onlarla birlikte hareket eden ve Rusya'dan her daim endişe eden işte Baltık ülkeleri, Polonya gibi ülkeler bir blok oluşturarak Rusya'ya çok ağır bir yanıt verme çabası içerisine girdiler.
Bunların arasında en çok da Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisini görüyoruz. Neden?
Yani sizce? Şöyle, tabii İngiltere bu süreci yönetirken Amerika Birleşik Devletleri ise son dönemde Ruslarla jeopolitik gerginlikler ve Rusya'nın Amerikan iç siyasetine müdahalesinden ötürü oluşmuş bir şey var. Gerginlik var. Özellikle Trump'a karşı elini yükseltmeye çalışan işte pozisyonlar, başta da Pentagon olmak üzere ve Amerikan medyası Rusya'yı devamlı hedef alıyordu. Böyle bir hadisenin yaşanmasından sonra da Rusya'yı daha fazla hedef almaya başladılar. Temeldeki mesele şu. Tabii Sovyet blokunun çökmesinden sonra Rusya ciddi anlamda zor bir dönem yaşadı. Tüm jeopolitik iddialarından vazgeçti. Toprak kaybetti. Ekonomik açıdan Batı güdümünde bir devlet haline geldi. Ama Putin tekrardan ülkeyi ayağa kaldırdı. Yükselen petrol ve doğalgaz fiyatları ve diğer doğal kaynaklarla birlikte Rusya tekrardan ekonomisini toparlamaya başladı. Ordusuna ciddi anlamda kaynak ayırdı ve daha yayılmacı politikalar izledi. İşte Kırım meselesi, Ukrayna'ya da Kırım'ı ilhak etme çabası içerisine girdi. Ukrayna'nın belli bölgelerini ayrılıkçı Rusları destekleyerek adeta işgal etti. Suriye'ye de doğrudan savaşın bir parçası haline geldi ve savunma sanayi ihracatı yaparak işte başta S-400'ler olmak üzere Orta Doğu coğrafyasının özellikle nüfus alanını genişletmeye çalıştı. Tabii bu da Amerika gibi, İngiltere gibi ülkeleri ciddi anlamda rahatsız ediyordu. Ve en de sonunda jeopolitik olarak karşı karşıya gelmeye tekrardan başladılar. Ve Rusya da bu bağlamda çeşitli yanıtlar vermeye başlandı. İşte Ukrayna meselesi üzerinden ciddi anlamda uluslararası yaptırımlar getirmek istediler. Rusya'nın ekonomisini hedef aldılar özellikle. Ardından şimdi işte yaşanan bu Skripal hadisesiyle birlikte de bir kademe daha bunu yükselterek Rusya'yı adeta tecrit altına alacak. Tekrardan belli bir sınırların içerisine almaya çalışıyor. Ama Batı'da tek bir blok değil. Mesela özellikle Almanya'nın farklı bir pozisyon aldığını görüyoruz. Çünkü Almanya'nın Rus doğalgazına ihtiyacı var. Stratejik anlamda Rusya'ya yatırım yapıyor. Ekonomik açıdan kendisi adına önemli bir pazar olarak görüyor. Bu bağlamda Anglo-Sakson bloktan farklı olarak Almanya Ruslarla ilişkileri devam ettirmek istiyor. İşte Kuzey Akım 2 projesi var mesela, doğalgaz ithalatı yapması açısından vesaire. Bu anlamda Batı'da tabii tek blok değil. Türkiye'de farklı bir pozisyon aldı. Türkiye'de İngiltere özellikle baskı yaparak işte Rus diplomatları deport etmesi istendi. Hı hı. Birlikte İngiltere ve Amerika ile ve diğer Batı ülkelerle birlikte pozisyon alması istendi ama Türkiye bunu kabul etmedi. Çünkü Türkiye'nin kendi çıkarlarını maksimize edecek şekilde farklı bir Rusya politikası var. Ayrıca Türkiye Rusya ile gerginlik yaşarken uçak düşürme hadisesinde Rusya Türkiye'ye yaptırımlar uygularken İngiltere'nin işte böyle Rusya aleyhine bir pozisyon almadığını biliyoruz. Yine işte PKK ile mücadele ederken Türkiye İngiliz özel kuvvetlerinin PYD ile birlikte saf tuttuğunu görüyoruz. Evet, son dönemde Türkiye İngiltere arasında ciddi bir yakınlaşma da var. Ama bu Türkiye'nin Rusya ile olan şu anki önemli stratejik ilişkilerine zarar verecek şekilde bir pozisyon almasını da beraberinde elbette getirmiyor. Türkiye bu anlamda ortada bir yerde durdu ve Rusya'ya karşı negatif bir pozisyon almadı. Bunun da altını bence çizmemiz gerekiyor.
Birçok ülkede, Batılı ülkede Rus diplomatlar sınır dışı edildi. Evet. Bu Rus diplomatların arasında casuslar mı çoğunluğu oluşturuyordu?
Hemen hemen hepsi tabii casuslar bunlar. Yani uluslararası diplomaside resmi istihbarat görevlileri olur ve bunlar diplomat olarak aslında tanımlanırlar. Hem Rusya'nın işte FSB genel istihbarat ağı hem de askeri istihbarat ağının mensupları. İş yerinde belki tabii normal diplomatlar da olabilir ama kahır ekseriyeti zaten resmi olarak istihbarat faaliyeti yürüten isimlerdi. Ve bunlar tabii Amerika'da sadece 60 tane Rus deport edildi. Bazı konsolosluklar kapatıldı. Yine birçok ülkede benzer yaklaşımlar oldu ve Rusya gerçekten zor bir alana doğru itilmeye çalışılıyor. Bu aslında Türkiye için önemli bir fırsattı. Evet. Çünkü Türkiye'nin yeni dış politikasına baktığımızda artık kendini Batı blokunun içerisinde tanımlamadığını ama aynı zamanda bir Rusya ile de stratejik bir ittifak içerisine girerek bir güvenlik mimarisi oluşturmadığını görüyoruz. Yani Türkiye artık tamamen bağımsız bir dış politika izliyor. Aynı anda hem NATO müttefikleriyle, hem Batılı müttefikleriyle kendi çıkarını maksimize edecek şekilde işbirliği yaparken bir yandan da Ruslarla ciddi ittifak ağları oluşturuyor. İşte Suriye gibi konularda önemli adımlar atıyor. Savunma sanayinde, enerjide önemli işbirliklerine gidiyor. Çin'le benzer hamleler yapılması planlanıyor. Dolayısıyla Batı arasında yaşanan, Batı Rusya arasında yaşanan gerginliği Türkiye bir fırsat olarak da değerlendirebilir. İki tarafı da kendisine daha fazla muhtaç kılarak elini güçlendirebilir. Özellikle Suriye meselesinde bunu görüyoruz. Bir yandan ABD'nin pozisyonu var, bir yandan Rusya'nın pozisyonu var. Şimdi her iki ülkede Türkiye'yi Suriye meselesine yanına çekme ihtiyacı hissedecek. Bu da Türkiye'nin bence elini güçlendirecek, bir etki yaratacak.
Peki Rusya'nın Batılı ülkelerin yaptırımlarına ve suçlamalarına cevabı ne olacak sizce?
Yani Rusya tabii inkar ediyor. Kesinlikle hiçbir şekilde ilgili isme hedef almadığını, kimyasal silah, sinir gazı hele hiç kullanmadığını iddia ediyor ama tabii beklenen şey de Rusya'nın bunu inkar etmesiydi. Rusya'nın sabıkası bu konuda kabarık. Birçok muhalif Rus ismin, Putin muhalifinin, rejim muhalifinin birçok ülkede, başta da İngiltere olmak üzere hedef alındığını gördük. Dolayısıyla henüz evet İngiltere somut bir kanıt ortaya koyamadı. Koyabilecek mi, konabilir mi gerçekten, bu da tartışmalı bir mesele ama Batı dünyasına genel bir kabul olarak bunun Rusya'nın yaptığına yönelik bir algı üretildi ve buna yönelik de diplomatik hamleler, siyasal hamleler, belki tekrardan iktisadi hamleler Rusya'ya karşı yapılacak diye düşünüyorum.
Sinir gazının kullanımı aslında 2. Dünya Savaşı sonrasında yasaklanmıştı. Eski Rus casus Skripal ve kızına karşı kullanılan Novichok sinir gazı nedir?
Ya tabii ben hani bu konuda uzman değilim açıkçası. Dolayısıyla çok dinleyicilerimizle iddialı şeyler söylemem doğru olmaz. Ama şu var. Yani kıta Avrupa'sında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa sinir gazı kullanmış. Tabii bu ciddi bir reaksiyon oluşturdu Avrupa'da. Bunu şunu gösteriyor. Çok yüksek bir teknolojiye ihtiyacınız var. Bunu ancak devlet düzeyinde ve gelişmiş ülkelerin yapma kapasitesi olduğu biliniyor. Dolayısıyla küçük bir terör örgütünün veya küçük bir organizasyonun sinir gazı temin ederek kullanabilmesi hiçbir şekilde mümkün gözükmüyor şu anki dünyadaki mevcut durumda. Dolayısıyla bunun arkasında Rus istihbaratının olması kuvvetle muhtemel diye düşünüyorum.
Türkiye'nin Rusya'yı kınaması ama Rus diplomatları sınır dışı etmemesinin Zeytin Dal Harekatı ile bir ilişkisi var mı sizce?
Türkiye doğrudan Rusya'yı kınamadı. Türkiye yaşanan olayı kınadı. Yani Türkiye şu anda bu olayın arkasında kesin Rusya vardır diye herhangi bir hüküm vermediği için Rusya'yı kınlamış olduğunu aslında o Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan çıkaramayız. Ama şu var, Türkiye ile Rusya son dönemde ilişkilerini normalleştirmenin ötesinde geliştirmeye başladı. İşte birçok az önce saydık, nükleer enerji, petrol ve doğalgaz meselesi, savunma sanayi, S-400 meselesi, hı hı. 6 milyon turistin Türkiye'ye gelecek olması ve Suriye meselesine jeopolitik olarak ülkenin ortak çıkarlarının oluşmuş olması. Dolayısıyla tüm bunlar bir şekilde Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin mevcut seyirde gitmesi gerektiğini gösteriyor. Ve Batı'nın yanında Türkiye yer alarak Rusya'yı kaybetme pahasına bir pozisyon alma lüksü yok. Bu Türkiye'nin çıkarlarına da hiçbir şekilde hizmet etmiyor. Dolayısıyla ben rasyonel dış politikanın, Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan dış politikanın bu denge politikasının devam ettirilmesi noktasında olduğunu düşünüyorum. Türkiye doğru olan hareketi yaptı ve bu ajan krizinde, sinir gazı meselesinde doğru alması gereken tavrı aldı diye düşünüyorum.
Batı ile Rusya gerginliği Sovyetler Birliği ile Amerika'nın 1945-1989 yılları arasında yaşanan gerilimli ilişkiyi tanımlamak için kullanılan soğuk savaş deyimini tekrar hatırlatıyor. Bu döneme ne kadar benziyor şu andaki yaşanan durum?
Yani şunun altını çizmemiz gerekiyor. Tabii yeniden bir soğuk savaş dengesi oluşturabilecek Rusya'nın ne iktisadi kapasitesi ne askeri kapasitesi var. Yani hemen çok iddialı yeniden dünya çift kutup halinde birbiriyle kamplaşıyor şekilde bir söylemde bulunmak bence çok doğru olmaz. Rusya'nın şu anda ekonomisine baktığımızda gayri safi milli hasılası satın alma gücü paritesine göre Türkiye'nin sadece biraz üzerinde olan bir ülke. Rusya'nın hiçbir ciddi sanayi üretimi yok. Sadece doğal kaynaklarını, işte petrolünü, doğalgazını ve diğer doğal kaynaklarını, madenlerini, kerestesini vesaire ihraç ederek ayakta kalmaya çalışan bir ülke. Bunun yanında savunma sanayi ihraç ediyor. Başarılı olduğu alanlardan bir tanesi de bu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ni bile sadece dengeleyebilecek bir ülke olmaktan şu anda çok uzak. Dolayısıyla çok iddialı bir bence bu tip bir tespitte bulmak çok zor. Ama tabii Rusya'nın yanında Çin'in yer aldığı bir denklem bambaşka bir fotoğraf verebilir. Ama Çin şu anda o kadar kendini böyle Rusya ile birlikte konumlandırıp Batı'ya karşı pozisyon alan bir ülke değil. Aynı zamanda Batı da tek bir blok değil. Yani artık o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı'nın galibi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı Sovyet blokuna karşı koruyacağı ve bir bloklaşma, bir bütünleşme, homojenleşme durumu kesinlikle söz konusu değil. İşte az önce ifade ettik, Almanya'nın bambaşka bir Rus politikası var. Fransa ortada bir yerde, başka bir yerde duruyor. Amerika, İngiltere, Anglo-Sakson blok ise işte Polonya ve Baltık ülkeleri gibi ülkelerle birlikte farklı bir blok haline gelmiş durumda. Batı'nın içerisinde çok ciddi iç çelişkiler var. Rusya ile Çin arasında da çok ciddi bir çelişki söz konusu. Sonuçta Çin çok ciddi bir nüfusa sahip, iktisadi açıdan çok gelişiyor ve yayılmak durumunda ve Rusya'nın çok geniş demografik açıdan nüfusu az bölgeleri var, Sibirya gibi. Dolayısıyla bu Rusya'yı da tehdit eden, korkutan, endişelendiren bir olgu aslında. Bu bağlamda böyle bir yeni bir soğuk savaştan bahsetmek çok mümkün değil. Ama şu var bence, asıl dikkat etmemiz gereken unsur, Amerika'nın inşa ettiği liberal küresel düzen çöküyor. Bunu başladı Amerika Birleşik Devletleri aslında çökertiyor. Trump iktidarıyla birlikte özellikle. Bunun öncesinde Brexit, işte yükselen sağ faşist popülist dalga vesaire. Küreselleşmenin yarattığı yeni sistem, bu liberal düzen gittikçe çatırdıyor. İşte bu liberal düzenin çeşitli sütunları, ayakları vardı. Bunlardan birisi bariyerlerin kaldırıldı, serbest ticaret. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dikkat ederseniz Çin'le ticaret savaşları başlattı.
Evet.
Tarifler uyguluyor. Verdiği cari açığı, ticari açığı bir şekilde azaltma çabasında.
Evet, onu da vergi koyarak.
Evet, şimdi nafta ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Trump'ın devamlı işte Asya Pasifik'teki ticaret anlaşmasını iptal ettiğini biliyoruz. IMF'i, Dünya Bankası'nı, Birleşmiş Milletler'e hedef alıyor. İşte bir yanda serbest ticaret küresel sistem ayakta tutuyor. İkincisi neydi? Uluslararası kurumlar. Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası. Bunları hedef alan bir Amerika var. Tüm bu sistemi inşa eden Amerika'nın bile artık hedef aldığı bir küresel sistemin hem ekonomik açıdan, hem siyasal açıdan, hem de güvenlik mümaresi açısından ciddi anlamda çatırdadığını görüyoruz. Türkiye de bence bu tehdidi gördüğü için kendisini yeni gerçekliğe hazırlamaya çalışıyor. Denge politikası izliyor. Bir yandan kendini güçlendirirken diğer yandan İşte Batı'yla Rusya-Çin dengesini bir yerde sağlayarak kendisinin en az hasarla bu krizden çıkmasını sağlamaya çalışıyor diye düşünüyorum.
Rusya gerilimi, Türkiye'nin de Rusya'ya yaklaşıyor olması Türkiye'yi NATO'dan uzaklaştırır mı sizce?
Yani Türkiye'nin böyle bir isteği, arzusu yok. Türkiye NATO'yu önemli bir güvenlik şemsiyesi olarak görmeye devam ediyor. Dediğim gibi Türkiye denge politikası izlerken NATO'dan ayrılarak tamamen Rusya'ya yakınlaşacağı bir yeni düzen arayışında değil. Bunun kendi çıkarına da olmayacağını düşünüyor. Çünkü Rusya ne derece güvenilir bir ortak? Artı Rusya Türkiye'yi ne kadar Batı dünyasıyla karşı karşıya geldiğinde destekleyebilir, yanında olabilir ve bir denge oluşturabilir. Bu konuda ciddi endişeleri var. Artı en de sonunda Rusya ile Türkiye'nin anlaşamadığı, ayrıştığı birçok jeopolitik önemli mesele var işte. Yarın bir gün Azerbaycan-Ermenistan arasında yeni bir savaş yaşandığı zaman bu iş nereye doğru gidecek? Rusya eğer Ermenistan'ı desteklerse karşı karşıya gelme ihtimali söz konusu. Kırım, Ukrayna meselesi, Karadeniz'de yaşananlar, Suriye'nin geleceğiyle ilgili olası tekrardan karşı karşıya gelişler. Birçok mesele var. Dolayısıyla Türkiye kompartıman siyaseti izliyor. Çıkar olduğu noktalarda Rusya, çıkar olduğu noktalarda ABD ve diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte hareket edeceği, birbirine karşı ülkeleri kullanabileceği yeni bir dış politik anlayışına sahip. Artık bir bloklaşma ve tamamen bir bloğun içerisinde yer alarak devamlı karşı bloğa karşı pozisyon alma dönemi bitti. İşte diyorum ya, yeni soğuk savaş beklenmemeli. Dünya yeni bir düzene doğru gidiyor. Bir güçler dengesine doğru belki de gidiyor. Kaotik bir dönem yaşanacak. Tam bir düzen kurulana kadar Türkiye'de kendini bu anlamda yeni gerçekliğe adapte etmeye çalışıyor.
Programımızın sonuna yaklaştık. Son bir soru daha soralım size. Rusya ve Batı arasındaki gerilim S-400 hava savunma sistemleri ve F-35 savaş uçağı alımlarını etkileyecek mi sizce?
Yani bu konuda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ciddi anlamda baskı yaptığını biliyoruz. Türkiye'nin S-400 almaması için eline gelen tüm çabayı sarf ediyor. Hatta işte bazı alt düzey askeri yetkililer Türkiye'nin F-35 alımını da tehlikeye atabilir şeklinde açıklamalar yaptı. Ama ben bunun çok doğru bir yaklaşım olmadığını, içi boş bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye F-35 projesinin birçok yönüyle ortağı. F-35'in birçok parçası Türkiye tarafından üretiliyor. Türkiye F-35'lerin önemli alıcılarından bir tanesi. Türkiye'nin tamamen F-35 projesinin dışına itilmesi projeyi çok yavaşlatacak ve ciddi anlamda ekstra maliyet çıkartabilecek bir şey. Dolayısıyla böyle bir adım atabileceklerini ve düşünmüyorum. Ama S-400 konusunda Türkiye'ye çeşitli yaptırımlar da uygulayabileceklerini iddia ettiler. Kongrenin bu konuda karar alabileceğini, ama dünyada S-400'e talip olan ülke sadece Türkiye değil. Suudi Arabistan, Hindistan gibi ülkeler dahi şu anda S-400 alabileceklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye bence bu dengeyi bir şekilde yöneterek tehditlere de öyle boyun eğmeden kendi ihtiyaçları doğrusunda savunma sanayisini ve bu konudaki askeri ihtiyaçlarını karşılayacaktır diye düşünüyorum.
Bugün de programımızın sonuna geldik Sayın Acun. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek umuduyla hoşça kalın. Türkiye penceresinden.